Ayrım 24. 3. Bölüm 1. Uzun süre kapalı kalmış bir eve girmek hiç de iç açıcı değil. Hele böylesi güzel bir tatilin ardından. Annemin benimle beraber gelme konusundaki ısrarlarına karşı koyup İstanbul'a tek başıma döndüğüme pişmanım aslında. Bavulumu kapının önünde bırakıp küçük bir tur atıyorum evin içinde. Her şeyi bıraktığım gibi yerli yerinde. Dünyanın bana geldiği zamanlar kaldığı oda dışında. Ne olmuş buraya böyle? Her taraf darmadağın, ağzına kadar dolu küllükler, kirli tabaklar, boş bira kutuları ve içimi kaldıracak derecede ağır bir koku. Belli ki dünya kızımız ona bıraktığım anahtarın hakkını vermek için elinden geleni ardına koymamış. Oysa ancak dara düşerse gelip kalacağını söylemişti. Telefon konuşmalarındaki neşeli ses tonu her şeyin yolunda olduğunun göstergesi değil miydi? Neler oldu dünya? Bu oda gibi kendini de dağıttığını söyleme sakın. Ayakkabılarımı bile çıkarmadan telefona gidiyor elim. Dünya, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Erken gelmişsin. Yarın bekliyordum seni. Okul öncesi dinlenme payı bırakayım dedim ama kırılıveriyor sesi. Evi berbat buldun değil mi? Kusura bakma ne olur. Bugün temizlik yapacaktım ben de. Hemen geliyorum. Dediği gibi 15 dakikanın içinde nefes nefese geliyor dünya. Her şeyi unutuveriyorum bunu görünce. Özlemle kucaklaşıyoruz. Ama o çarçabuk sıyrılıveriyor kollarımdan. Sen şöyle otur diyor bana. Büyücek bir çöp torbasını kaptığı gibi odasına koşuyor. Oturduğum yerden çöpleri torbaya doldurduğunu, ondan umulmayacak bir el çabukluğu ve gayretle dağıttıklarını toplamaya çabaladığını görebiliyorum. İşini bitirip kanter içinde yanıma geliyor. Yarın gelseydin tertemiz bulacaktın evi. Hazırlıksız yakalandım. Neyse, yorulmuşsundur sen. Hemen çayı koyuyorum. Bırak çayı diye kolundan tutup karşıma oturtuyorum. Neler oluyor onu anlatsan. Ne olacak ki? Bıraktığın yerdeyim işte. Numara yapma bana. Neyi öğrenmek istediğimi anladın. Emre ile aranız nasıl? İngiltere hikayesinde herhangi bir gelişme var mı? Çözül bakalım. Sorma Eylül diyor. Ne yapacağını bilmiyorum. 2 haftaya kadar gidiyor Emre. Dil okuluymuş güya. Doğru dürüst anlatmıyor da. Geçici süre için diyor ama inanamıyorum. Bir şeyler saklıyor benden. Arasana şunu, yemeğe çıkalım bu akşam. Dilinin altında neler sakladığını görelim. Süklüm püklüm karşımda oturuyor Emre. Gözlerini kaçırıyor konuşurken. Gerçek dışı bir şeyler anlatmaya hazırlandığının göstergesi bunlar. Dünyanın görünürdeki tek yakını olarak ona hesap sorma hakkına sahibim. Yüklendiğim sorumluluğun bilinciyle sorgulamayı başlatıyorum. İngiltere'ye gitmen kesinleşmiş Emre. Hayırlı olsun. Nedir konu? Ayrıntılar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz da. Dil okulu diye geveliyor ağzında. İthalat, ihracat yapan bir şirketin başında İngilizce bilmeden yürümüyor işler. Dil öğrenmeye gidiyorsun yani ha? Evet, hem de şirketin oradaki işlerine göz kulak olacağım. Daha İngilizceyi sökmeden nasıl becereceksin bu işi? Tüm sorumluluk bende değil ki, diyor kıpkırmızı olmuş yüzüyle. Yardımcılarım var yanımda. Ne kadar kalacaksın? Dil okulu 6 ay. Kesin bir dönüş tarihi veremiyorum şu anda. Daha da uzayabileceğini mi anlatmaya çalışıyorsun? Nereye koyacağını bilemediği bakışları, dünya ile benim aramda hızla gidip geliyor. En kısa zamanda döneceğimi umuyorum. Ya dünya, sen yokken onun ne yapacağını da düşündün mü? Evi kapatmıyorum ki, eskisi gibi orada kalabilecek dünya. Evi kapatmak, 6 aylık bir gidiş için bu sözlerin söylenmesi bile yeterince rahatsız ediyor beni. Güven vermekten uzak beden dilini de üstüne ekleyince Emre'nin inandırıcılığı sıfır iniyor gözümde. İkili geçen konuşmamızda dinleyici olarak kalmayı yeğleyen dünya adının geçmesiyle öne çıkıveriyor. Başımın çaresine bakarım ben bugüne kadar olduğu gibi. Onun söylediklerini zerrece önemsemiyor Emre. Yanıt vermeye gerek duymuyor. Tek muhatabı benim sanki. Sana da çok iş düşecek Eylül diyor pişkince. Dünya sana emanet. İşte bu kadar. Göz göre göre bırakıp gitmeye hazırlanıyor kızı. Evi kapatmayarak açtığı ölümcül yaraya yalnızca yara tozu serptiğinin farkında bile değil. Dünyanın ağzına bir parmak bal çalmaktan da geri durmuyor ama hem arada bir gelirim de diyor. 6 ay dedikse hepsini ayrı geçirecek değiliz ya. Birden canlanıveriyor dünya. Sahi mi? Diyor Emre'ye. Gözlerinde umut ışıltılarıyla. Hatta bir gelişimde seni de götürebilirim oralara. Londra'yı gezdiririm sana. Havalara uçuyor dünya. Oralara gitmiş, gezmiş gibi oluyor. Aldatılmaya gönüllü küçük bir çocuk gibi. Gözlerimin önünde oynanan bu çirkin oyuna daha fazla dayanamıyorum. Onları öylece bırakıp kalkıyorum. Baş başa bırakmam, aralarından çekilmem gereken çiçeği burnunda aşıklar gibi. Zavallı arkadaşım benim. Öylesine zor günler bekliyor ki seni. Umarım yaklaşmakta olan büyük sarsıntıyı atlatacak gücü bulabilirsin kendinde. Ders programına baktığımda bir eksiklik varmış gibi görünüyor gözüme. Yanılmamışım. Geçen dönem okuduğumuz felsefe bu yarı yılda yok ama derslerin içeriği daha ağır. İşi baştan sıkı tutmam gerekiyor. Günü gününe çalışmak en iyisi. Derslere yoğunlaşarak geçirdiğim haftanın sonunda bir boşluk oluşuyor içimde. Cumartesileri dışarı çıkmaya şartlanmışım ya. Beynimi ele geçirmeye çalışan aykırı sesi susturmayı başarıyorum ama. Gene de bizim grubun nerede, ne yaptığını merak etmekten kendimi alamıyorum. Tarık dönmemiş henüz. Bir ay demişti bana. İşi uzamış olmalı. İstanbul'a gelişini dünyadan öğreniyorum. Çok moralsiz döndü diyor. Ağzını bıçaklar açmıyor. Bir şeyler var ama kimselere söylemiyor. Akşamına Tarık arıyor beni. Sesi kırık. İyi değilim Eylül diyor. Neler yaşadığımı bir bilsen. Benimle paylaşmak ister miydin? Hem de nasıl? Seninle konuşmak ilaç gibi gelecek bana. Taksim'deki otellerden birinin giriş katındaki pastanesinde buluşuyoruz. Gerçekten de çok kötü görünüyor Tarık. Tüm kanı çekilmiş yüzü mum gibi. Epey de kilo vermiş. Gözlerinin ışığı sönmüş sanki. Hiçbir şey sormadan onun anlatmasını bekliyorum. Her zamanki nazik tavırlarıyla hatırımı soruyor, tatil anılarımı dinliyor ama ağzını açıp da kendisi için tek söz etmiyor. Kahvelerimizi yarılamışken hiç konuya girmeyecek galiba diye düşünmeye başladığım bir anda dinlemeye hazır mısın diyor buruk bir gülüşle. Evet gibisine başımı sallıyorum. Titreyen dudaklarının arasından güçlükle dökülüyor sözcükler. Gudrun öldü Eylül diye fısıldıyor. Kaybettim onu. İnanamıyorum, yanlış mı duydum? Onun devasa üzüntüsünden payımı alarak şaşkınlıktan ne yapacağımı bilmez bir halde ayrıntılara inmesini bekliyorum. Beynimi kemiren binlerce sorudan bir tekini bile soracak gücüm yok. Üzerimize sinen ağır havayı soluyarak umarsız bir suskunluğu paylaşıyoruz Tarık'la. Varlığıyla yanımda ama Gudrun'la beraber ruhunu bir yerlere gömmüş sanki. İçini dökmek için çağırdı beni buraya. Onu da beceremiyor. Nereden başlayacağımı bilememenin sıkıntısı içinde kıvranıp duruyor. Bir çıkış noktası buluyor sonunda. Elimden geleni yaptım ama başaramadım Eylül diyor. Karşı duramadım eroine. Hepimizden güçlü o. Kıskacına aldığı avını asla bırakmayan amansız bir canavar. Susuyor. Güç toplamak ister gibi. Gözlerimin derinlerine dikiyor bakışlarını ve yeniden başlıyor anlatmaya. Gider gitmez aradım onu. İyiyim diyordu ama sesinden belliydi berbat bir durumda olduğu. İş yerinden izin alıp Münih'e geçtim ve o acı tabloyla yüz yüze geliverdim. Güçlükle alıp verdiği nefes dışında çoktan ölmüştü Gudrun. Kemik yığını haline gelmişti bedeni. Derisini soysam yalnızca bir iskelet kalacaktı karşımda. Yemeden içmeden kesilmişti. Sudan başka bir şey girmiyordu ağzına. Tek besini eroindi. Aldığı dozun etkisinin geçmesini beklemiyordu bile. Bir saniye olsun eroinsiz duramıyordu artık. Delik deşikti tüm bedeni. Kollarındaki bileklerindeki mosmor düğümler iğneye geçit vermeyince ayak bileklerindeki damarlardan boşaltıyordu zehri. Hiç sevinmedi beni görünce. Bulaşma bana dedi. Pisliğin ta kendisiyim ben. Elini bile sürme kirlenirsin. Saatlerce dil döktüm. Kurtulması için hala bir umudum var olduğuna inandırmaya çalıştım onu. Sonunda başardım. Ne kadar zor bir işe kalkıştığını bildiği halde tedavi olmayı kabul etti. Eray'ına karşı son direnişiydi bu. Nasıl bittiğini bildiğim bir hikayenin orta yerinde yanan ışığın bizi farklı bir sona ulaştırmasını ister gibi anlamsız, boş bir umutla Tarık'ın dudaklarından dökülecekleri bekliyorum. Keşke gerçekleri yatsıyan bir şeyler anlatabilse. Zor oldu ama kurtardık Gudrun diyebilse. Daha da bitik bir halde kaldığı yerden devam ediyor Tarık. Özel bir kliniğe yatırdım onu. Kimsesi yoktu Gudrun'un. Ne anası, ne babası, ne de başka bir yakını. Acılar içinde kıvranırken başında bekleyen yalnızca bendim. Cehennem gibiydi ilk günler. Her yanı kıpkırmızıydı. Bedeninden fışkıran ter inanılmaz bir hızla saat başı değiştirilen çarşafları sırılsıklam ıslatıyordu. Dayanılmaz ağrılarla boğuşurken başını yumrukluyor, çığlık çığlığa bağırıyordu Gudrun. İçtiği suyu bile anında kusuyordu. 2 hafta yattı orada. İyi görünüyordu. Az da olsa renk gelmişti yüzüne. Eroin aşmış gibiydi. Eroinden kurtulmuş, yeniden merhaba demiş yaşama. Burada bitsin istiyorum. Başka bir şey anlatmasın Tarık. Ama bitmiyor. Tam onu yeniden kazandığımı düşünürken tümüyle yitiriverdim. Klinikten taburcu olduğu günün sabahı yatağında bulamadım onu. Gitmişti. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Sürekli gittiği barlar, eroin dostluğunu paylaştığı arkadaş grupları yoktu. Yer yarılmış da içine girmişti sanki. 3 gün sonra bir otel odasında kolunda eroin şırıngasıyla buldular onu. Ölmüştü. Altın vuruşla bulmuştu kurtuluşunu. Aşırı doz. Bile bile ölüm anlayacağım. Bir şeyler söylemem gerektiğini düşünüyorum ama dilim dönmüyor. Olanların sorumlusu benmişim gibi garip ve yersiz bir suçluluk duygusu içindeyim. Bu kadar hırpalama kendini diyorum güçlükte. Üstüne düşeni fazlasıyla yapmışsın sen. Öyle deme Eylül. Kaçınılmaz bir sondu belki ama çok yalnız bıraktım onu. Öncelik sırasında en gerilere ettim. Bu yüzden de affedemiyorum kendimi. Yüreğim karşıt duygularla düğüm düğüm. Kuzunun ölümüne gerçekten çok üzülüm ama Tarık'ın bu denli kahroluşunda içimi acıtan bir şeyler var. Onu yitip bitiren, yapmak isteyip de yapamadıkları, eksik bıraktığını düşündükleri mi yoksa büyük bir aşkla bağlandığı insanın parmaklarının arasından kayıp gitmesi yüzünden düştüğü umarsızlık mı? Öyle ya da böyle, ne fark eder ki? Olan olmuş, ölen ölmüş, sonucu değiştiremeyeceğimize göre. Ama yok, söz geçiremiyorum yüreğime. Artık yaşamayan, sonsuzluğa göç etmiş birinin ardından kıskançlığa özdeş kıpırdanışlar duyuyorum içimde. Neden böylesine derinden etkilendi Tarık? Neden yok oluş noktasına kadar geldi bu ölümün ardından? Karısı ölen hep erkek onun gibi yanıp yakılır mı böyle? Hem de ayrılmış olduğu karısı için. Teşekkür ederim sana Eylül diyor. Beni dinlediğin için, içindekileri dökme fırsatı verdiğin için. İnan bana, Gudrun öldüğünden beri ilk kez bu kadar iyi hissediyorum kendimi. Şu anda dertlerini paylaştığı yakın bir dost olarak görüyor beni. Bir adım ötesine düşünecek durumda değilim. Bir sürü yalnız, iç sesiyle baş başa bırakmalıyım onu. Toprağın bol olsun Gudrun. Sana da kolaylıklar diliyorum Tarık. Umarım kendine hesaplaşma sürecinden galip çıkmayı başarırsın. 2. Emre'nin İngiltere'ye gidişinin üzerinden 2 hafta geçti. Hüzünlü vedalaşmalarının ardından birkaç gün bende kaldı dünya. Sonra da tek başına yaşamaya alışması gerektiğini söyleyerek Emre ile paylaştığı artık yalnızca ona ait olan evine gitti. Karşı çıkmadım. İstediği zaman gelebileceğini yineleyerek uğurladım onu. Bu arada Selen'e de bir anahtar yaptırdım. Ara sıra gelip Ece'nin odasında kalıyor. Ama bu yılını çok yoğun yaşıyor Selen. Hafta sonları ya o Ankara'ya, Yılmaz'ı görmeye gidiyor ya da Yılmaz geliyor özlem gidermek için. Haftanın diğer günlerini teyzesiyle benim aramda paylaştırıyor. Kadıköy'e gitmeye üşendiği geceler bende, ancak dünyanın olmadığı zamanları yeğlediğinin farkındayım. Yalnızlığı seviyorum. Evimde tek başıma olmak rahatsız etmiyor beni. Derslerim, bilgisayarım ve kitaplarım. Onlarla oyalanmak yetiyor bana. Ne var ki, seve seve içine gömüldüğüm bu dinginlik uzun sürmüyor. Dünyanın telefonu, tek kişilik tek düze yaşantımın alt üst oluvereceğinin habercisi sanki. Seninle paylaşmak istediğim çok önemli bir konu var Eylül. Buraya gelebilir misin? Bugüne kadar hiç gitmedim oraya. Emre'nin tuttuğu, kirasını hala onun ödediği, paylaştıkları beraberliğe kucak açmış bu eve ilk gidişim. Uzun uzun basıyorum zile. Neden sonra kapı aralanıyor? Ayakta küçükçe durabilen, perişan bir dünya. Üzerinde 2 beden bol bir gecelikle, yalın ayak, önüm sıra yalpalaya yalpalaya yürüyerek yol gösteriyor bana. Rengi solmuş yüzünde 2 kuyu gibi duran gözleri kıpkırmızı. Ağlamış, hem de çok ağlamış. Ah Eylül, neler oldu bir bilsen diye sarılıyor bana. Boynuma dolanan kollarından sıyrıldığımda dirseklerinin iç yüzündeki mor lekelerle burun buruna geliveriyorum. Eski kabus geri döndü demek. Bu muydu benimle paylaşacağın önemli konu? Değil diyor yamuk bir gülüşle. Kulaklarına inanamayacaksın duyduğunda. Dibe vurmuş görüntüsüyle çelişen, anlam veremediğim bir sevinci yaşıyor sanki. Sıkı dur Eylül diyor, bomba geliyor. Ve patlatıveriyor bombasını. Hamileyim ben. İlk anda algılayamıyorum. Duvarlar üstüme geliyor. Derin bir boşluğa düşmüş de tutunacak yer arar gibi umarsızca bakıyorum dünyaya. Emin misin? Eminim. Eczaneden alıp kendi başıma uyguladığı testi gösteriyor bana. İki tane mavi çizgi. Hamile olduğunun kanıtı bunlar. İyi de ne yapacağız şimdi biz? Doğuracağım diyor dünya. Aklından geçenleri okumuş gibi. Annem gibi yapamayacağım ben. Sonuna kadar sahip çıkacağım çocuğuma. Emre'nin haberi oldu mu? Hayır, zamanı gelince öğrenir. Bir an önce öğrenmesi gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Uyuşturucuyla kavrulmuş, kuş kadar kalmış çelimsiz bedenine bakıyorum. İnanılacak gibi değil. Bu bedende minicik bir can taşıyor dünya. Ve onu doğurmaya kararlı görünüyor. Yaşayabileceği olumsuzluklardan söz edecek gücüm yok ona. Birden hıçkırıklarla boğuluyor dünya. Bağırıyor, çağırıyor annesine. Emre'ye küfürler yağdırıyor. Uzunca bir süre sakinleşmesini bekliyorum. Sonunda yatışıyor. Ama geldiğimiz nokta aynı. Doğuracağım. Kollarındaki iğne deliklerine, damarlarında akan eroine, hepsinden önemlisi terk edilmişliğine inat, içinde debelendiği şartlara kafa tutan gariban bir anne adayı. Acımaktan, üzülmekten, onunla beraber kahrolmaktan başka yapacak bir şeylerim olabilse keşke. Ne olur Eylül diye yalvarıyor bana. Bu gece burada kal. Yalnız bırakma beni. Nasıl geceleri çevirebilirim ki onu? Salondaki kanepenin üzerine kıvrılıp yatıyorum. Dünyanın kalacağım sevinciyle getirdiği battaniye, içimin ayazını ısıtmaktan öylesine uzak ki. Sabah dünyanın telefon konuşmasıyla uyanıyorum. Öfkeyle bağırıp çağırdığı kişiyi Emre sanıyorum önce. Ama biraz kulak verince, telefonun diğer ucunda dünyanın annesinin olduğunu anlıyorum. Annelik taslama bana diye haykırıyor dünya. Analığın ne demek olduğunu öğreteceğim sana. Karışma bize. Ne çocuğumun ne de benim üzerimde en ufacık bir hakkın yok senin. Nasıl bakacağımı bilirim ben ona. Kapına gelirsem o zaman konuşursun. Çat diye kapatıveriyor telefonu. Tüm bedeni yaprak gibi titriyor sinirinden. Adresimi istedi utanmadan diyor öfkeyle. Konuşmamız gereken şeyler varmış. Telefonda olmazmış. Şimdi mi geldim aklına? İntikam kıvılcımları çakıyor gözlerinde. Kendince bir silah geçirdi eline. Önüne çıkana doğrultmaya kararlı. Çılgın öfkesinin altında farklı bir sevinç yatıyor aslında. Ona, annesine bile meydan okuma gücü veren yeni konumundan duyduğu buruk sevinç, hiçbir yorum yapmadan mutfağa doğru yürüyorum. Çaydanlığı ocağa koyup dolapta bulduğum tüm kahvaltılıkları masanın üstüne sıralıyorum. Gel diyorum dünyaya, boğazından birkaç lokma geçsin ki ayakta dimdik durabilesin. Işıldayıveriyor gözleri. Hem bebeğimin de beslenmesi gerek, öyle değil mi? Hevesle masaya oturmasını, kendini zorlayarak yarattığı, yapısını ters düşen aşırı bir iştahla tabağına koyduklarımı atıştırmasını içim sızlayarak izliyorum. Uzun tutuyoruz masa sohbetimizi. Ne kadarının gerçekleşeceğini bilemediğimiz, yalnızca hayalini yaşamanın bile ayaklarımızı yerden kestiği, doğacak bebeğimize odaklı cümleleri paylaşıyoruz dünyayla. Teyze olacaksın sen de diye gözlerini ta içine kadar gülüyor. Heyecanlı mısın? Onun coşkusuna kaptırıyorum kendimi. Hem de nasıl diyorum, yüreğimde keşke olabilse dualarıyla. Kapının çalınmasıyla bölünüyor keyfimiz. Sen otur diyorum dünyaya, ben bakarım. Garip bir koruma içgüdüsüyle gelenin hışmından uzak tutmaya çalışıyorum sanki arkadaşımı. Yanılmamışım. Karşımda duran Şahika Hanım, dünyanın annesi. Benim varlığımı içe sayarak yüzüme bile bakmadan içeri dalıveriyor. Mutfağın kapısında şaşkınlıkla olanları izleyen dünyayı kolundan sımsıkı tutup salona doğru sürüklüyor. Cansız, bezden bir bebekmiş gibi ite kaka karşısına oturtuyor kızını. Ne yaptığını sanıyorsun sen diye bağırıyor. Bugüne kadar sürdürdüğün evcilik oyunu yetmedi mi? Şimdi de kalkmış kimden peydahlandığı belli olmayan bir çocuğu dünyaya getirmeyi düşünüyorsun. İlk şaşkınlığın üstünden atan dünya dikeli veriyor annesinin karşısında. Babası belli onun. Doğacağı zaman da yanında olacak. Bu kadar emin olma. Şimdi nerelerde babamın müsveddesi? Nikah kıydı mı sana? Hayır. Allah bilir hamileliğinden haberi bile yoktur. Gözlerini salonun dört bir köşesinde gezdiriyor Şahika Hanım. Ev tutmuş sana. Dayamış, döşemiş, para yedirmiş. Onun için çocuğunu doğurmaya hazırlanan aptal bir metresten başka nesin ki sen? Bir annenin nasıl olup da kızıyla böyle konuşabildiğine akıl erdiremiyorum. Kadını kolumdan sürükleyip kapının önüne koymamak için zor tutuyorum kendimi. Bunca ağır sözün altından nasıl kalkacak dünya? Ben bile dayanma sınırımı çoktan aşmışken. Dünya ise şaşılacak derecede sakin görünüyor. Bunların hiçbiri zerrece ilgilendirmez seni diyor. Babasız bile olsa çocuğumu doğurmaya kararlıyım. Analık içgüdüsünden nasibini almış, benim gibi bir annesi olsun yeter. Bunları anlamanı beklemiyorum senden. Yalnızca adı anne olanlara ters gelmesi doğaldır. Bırak bu safsataları. Yeterince kara çaldın ailemize. Seninkilerin yanında oldukça masum bir kara sayılmaz mı benimki? Terbiyesizlik etme. Buraya bu pisliği temizlemek için geldim ben. Doktordan randevu aldım. Bizi bekliyor. Aldıracaksın çocuğu. Başka yolun yok. Ne yaparsın? Saçından sürükleyip kürtaj masasına getirirsin beni. Biraz zor. Gerekirse onu da yaparım. Ama birazdan önüme düşüp tıpış tıpış kendi isteğine geleceksin doktora. Söyleyeceklerinin etkisini artırmak ister gibi susup acımasız gözlerle bir süre dünyayı süzdükten sonra tane tane zevkini çıkara çıkara konuşuyor. Yaşam boyunca bakıma muhtaç olacak, sakat bir çocuğu dünyaya getirmeyi sen de istemezsin herhalde. Ulaşmayı amaçladığı hedefi az çok kestirebiliyorum artık. Elindeki son silahı kullanacak. Yumuşak yerinden vuracak dünyayı. Nefretlik kabarıyor içim. Neden sakat olsun ki çocuğum diye safça soruyor dünya. Avını yakalamış vahşi bir hayvanın sevinci var Şahik Hanım'ın yüzünde. Neyle besleyeceksin onu? İçinde bin bir türlü uyuşturucunun kol gezdiği pis karınla mı? Hamilelikte bilmeden alınan sıradan ağrı kesiciler bile cenini olumsuz etkilerken senin esrarla eroine yoğrulmuş bedeninden ona geçecek zehrin hesabını da yaparsın artık. Söyleyeceğini söylemiş olmanın rahatlığıyla arkasına yaslanıyor, sadistçe bir zevkle kızının umarsız çırpınışlarını izlemeye koyuluyor.